İslam'da ilk tayin edilen reis. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Cüheyne kabilesi geldi ve peygambere "Sen aramıza geldin. Bize ahit ve söz ver de kavmimizle beraber sana gelelim." dediler. Böylece Hazreti Peygamber onlara ahit verdi ve onlar da Müslüman oldular. Hazreti Peygamber Recep ayında Cüheyne kabilesinin yanında bulunan Beni Kinane soyundan bir kabileye baskın yapmak için bizi yola çıkardı. 100 kişiden azdık. Biz de gidip onlara baskın yaptık. Fakat oba halkı kalabalık olduklarından dolayı geri çekilmek zorunda kaldık ve Cüheyne kabilesine sığındık. Cüheyne kabilesi bize, "Niçin haram olan bir ayda savaşıyorsunuz?" dediler. Biz de onlara, "Biz haram olan ayda bizi haram beldelerden çıkaranlarla savaşıyoruz." dedik. Bunun üzerine bazılarımız diğerine, "Peki şimdi görüşünüz nedir?" diye sordu. Bazıları da, "Resulullah'a gidelim, ona haber verelim." dedi. Bazıları ise, "Hayır, biz burada duralım." dediler. Ben ve birkaç kişi de Kureyş kervanının yolunu keselim dedik. O zaman kim ne ele geçirirse onun olurdu. Sonra biz kervanın bulunduğu tarafa doğru ilerledik. Arkadaşlarımız da Medine'ye dönüp durumu Hazreti Peygamber'e anlattılar. Hazreti Peygamber bu durumumuza öfkelendi. Öyle ki yüzü kıpkırmızı kesildi ve "Benim yanımdan hepiniz birlik olarak gittiniz. Şimdi parçalanarak bana döndünüz. Sizden öncekileri parçalanmak helak etmiştir. Yemin ederim ben sizin üzerinize bir kişiyi kumandan tayin edeceğim ki o sizden daha hayırlı, açlığa ve susuzluğa daha sabırlıdır." dedi. Böylece bize emir olarak Abdullah bin Cahş el-Esedi'yi tayin etti. Abdullah, İslam'da tayin edilen ilk emirdir. 10 kişiye başkan tayin etmek. Hudeyb'in babası Şihab el-Amberi şöyle anlatıyor. "Tüster şehrinin kapısında ilk ateş yakan benim. O sırada Ebu Musa el-Eş'ari yere düştü. Tüster'i fethettikten sonra Ebu Musa beni kavmimden 10 kişiye amir tayin etti." Yolculukta birinin başkan olması. Müslümanlar bir seferde 3 kişi olduklarında içlerinden birisini emir tayin etsinler. Hazreti Peygamber böyle yapmıştır. Kafile içinde Kur'an'ı en iyi bilen başkan seçilmelidir. Hazreti Peygamber bir birlik gönderdi. Hepsinin silah ve malzemeleri yerindeydi. Hazreti Peygamber önce onlara Kur'an okutturdu. Hepsi de bildiği kadar okudu. Sıra en genç olana gelince Hazreti Peygamber, "Ey filan, sen ne kadar biliyorsun?" diye sordu. Genç de, "Ben şu kadar Kur'an'la bir de Bakara suresini biliyorum." dedi. Hazreti Peygamber, "Sen Bakara suresini biliyor musun?" diye sordu. O da, "Evet." dedi. Hazreti Peygamber, "O halde git, sen onların emirisin." dedi. Onların eşrafından bir kişi, "Allah'a yemin ederim, Bakara suresini ezberlemekten beni engelleyen şey, onun hakkını yerine getiremeyeceğimden korkmamdır." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Kur'an'ı öğreniniz, onu okuyunuz. Çünkü Kur'an öğrenip okuyan kimse, içi misk dolu bir kırbaya benzer. Kur'an'ı ezberleyip, onu hafızasında tuttuğu halde yatan bir kimse, miskle doldurulup ağzı bağlanan bir kırbaya benzer." buyurdu. Hazreti Peygamber'in başkanlığı en fazla Kur'an bilene verdiğine dair Hazreti Osman'ın rivayeti. Hazreti Peygamber Yemen'e bir heyet gönderdi. Onların yaşça en küçüklerini kendilerine emir seçti. Birkaç gün beklediler, yola çıkmadılar. Hazreti Peygamber onlardan biriyle karşılaştı ve ona, "Ey filan, sana ne oluyor? Yemen'e gitmedin mi?" dedi. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, bizim emirimizin ayağı ağrıdığı için gidemedik." dedi. Hazreti Peygamber emire geldi, onun ayağına üfleyerek, "Allah'ın ismiyle, Allah'la, Allah'a sığınıyorum. Burada olanın şerrinden, Allah'ın kudretine sığınıyorum." dedi. Bunu 7 defa tekrarladı ve o kişinin ayağı iyileşti. İhtiyarlardan birisi, "Ey Allah'ın Resulü, o yaşça en küçüğümüzdür. Sen bize onu emir mi kılıyorsun?" diye sordu. Hazreti Peygamber onun Kur'an okumasını hatırlattı. İhtiyar, "Ey Allah'ın Resulü, eğer Kur'an'ı ezberledikten sonra uyuyarak ona saygısızlık etmekten korkmasaydım, ben de öğrenirdim," dedi. Hazreti Peygamber, "Kur'an, içi misk doldurulup bir yere konulan kırbaya benzer. İşte Kur'an'ı ezberleyip göğsünde olduğu halde uyuman da buna benzer," dedi. Hazreti Ebubekir'in Bedir ashabına başkanlık vermek istememesi ve Hazreti Ömer'in bununla ilgili sözü. Hazreti Ebubekir'e, "Bedir savaşına katılanları niçin idareci olarak atamıyorsun?" diye soruldu. Cevap olarak, "Onların kıymetinin ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Fakat onları dünyayla kirletmek istemiyorum," dedi. Übey bin Ka'b, Hazreti Ömer'e, "Beni niçin idareci olarak tayin etmiyorsun?" dedi. Ömer, "Dininin kirlenmesinden korkuyorum," dedi. Hazreti Ömer'in emir tayinine dair mektubu ve emirde bulunması gereken vasıflar hakkındaki sözü. Hazreti Ömer bize şunları yazdı: "Ben size Ammar bin Yasir'i emir olarak, Abdullah bin Mes'ud'u da öğretmen ve vezir olarak gönderiyorum. İkisi de Hazreti Peygamber'in ashabından ve Bedir ehlidirler. Onlardan öğreniniz ve onlara uyunuz. Ben Abdullah'ı size göndermekle sizi kendime tercih ettim. Osman bin Huneyf'i de Irak'ı taramak için gönderdim. Ücret olarak her gün bir koyun vereceksin. Koyunun yarısını ve iç organlarını Ammar bin Yasir'e, diğer kısmını da bu üç kişi arasında taksim ediniz. Hazreti Ömer, bana birisini bulun ki benim yanımda çok mühim olan işlerden birisine tayin edeyim," dedi. Ona, "Abdurrahman bin Avf'ı tayin et," dediler. Hazreti Ömer, "O zayıftır," dedi. Sahabiler, "Falan adamı tayin et," deyince de, "Benim ona herhangi bir ihtiyacım yoktur," dedi. Sahabiler, "Peki sen kimi istiyorsun?" diye sorunca, Hazreti Ömer, "Öyle bir kişi istiyorum ki, emir seçildiğinde sanki onlardan birisi gibi olsun. Emir seçilmediği takdirde de sanki onların emiriymiş gibi davransın," dedi. Sahabiler, "Bu sıfata ancak Rebi bin Ziyad sahiptir," dediler. Hazreti Ömer, "Doğru söylediniz," dedi. Emir olduğu halde manevi sorumluluktan kimler kurtulur? Hazreti Ömer, Bişr bin Asım'ı Hevazin kabilelerinin zekatlarını toplamak için görevlendirdi. Bişr, vazifesine gitmek hususunda gecikti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca, "Seni geciktiren nedir? Bizim sözümüzü dinlemez misin? Bize itaat etmez misin?" deyince Bişr, "Evet, sana itaat ederim. Fakat Hazreti Peygamber'den dinledim. Kim ki Müslümanların işine idareci tayin edilirse kıyamet gününde o getirilir. Cehennem üstündeki köprünün üzerinde durdurulur. Eğer iyilik yapmışsa kurtulur. Kötülük yapmışsa köprü delinir, o 70 sene cehennemde yuvarlanır, derinliklerine gider," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer onun yanından mahzun olarak uzaklaştı. Ebu Zer'le karşılaştı. Ebu Zer, "Seni mahzun olarak görüyorum," dedi. Hazreti Ömer, "Nasıl mahzun olmayayım?" dedi ve Bişr'den dinlediklerini aktardı. Ebu Zer, "Sen bunu Hazreti Peygamber'den dinledin mi?" deyince Hazreti Ömer, "Hayır, dinlemedim," dedi. Ebu Zer, "Şehadet ederim ki ben Hazreti Peygamber'den aynı hadisi dinledim," dedi ve hadisin sonunda "o simsiyah ve karanlıktır" cümlesini de ekledi. "Acaba bu iki hadiseden hangisi senin kalbini daha fazla acıtır?" diye sordu. Hazreti Ömer, "İkisi de kalbimi acıttı," dedi ve "O halde halifeliği benden kim alır?" dedi. Ebu Zer, "Allah kimin burnunu kırmış ve yanağını toprağa sürtmüşse o alır. Fakat biz senden daha hayırlısını bilmiyoruz. Eğer adalet yapmayan birisine onu devredersen bu sefer onun günahından kurtulamazsın," dedi. Başkanlığı kabul etmemek. Allah'ın Resulü Miktat bin Esved'i bir yere idareci tayin etti. vazife mahallinden dönünce kendisine "Nasıl gördün işi?" dedi. Miktat cevap olarak "Memuriyet beni bazen yükseltiyor, bazen de alçaltıyordu. Öyle ki ben kendimi tanıyamaz oldum," dedi. Hazreti Peygamber "İşte emirlik budur," dedi. Miktat "Seni hakla gönderene yemin ederim ki ebediyen ben idareci olarak herhangi bir vazife almam," dedi. Gerçekten de bundan sonra Miktat "Öne geç de namaz kıldır," dediklerinde bunu bile reddetmiştir. Miktat "Bir yükseltildim, bir alçaltıldım. Nihayet onlardan üstün bir kimse olduğumu zannetmeye başladım," dedi. Hazreti Peygamber "Evet, öyledir. İster kabul et, ister etme," dedi. Miktat da "Seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki bundan böyle iki kişinin bile başına geçmeyeceğim," dedi. Miktat'ın hikayesiyle ilgili Taberani'nin rivayeti. Hazreti Peygamber bir kişiyi bir askeri birliğin başına kumandan yaptı. Adam gitti. Dönünce ona "Sen emirliği nasıl buldun?" dedi. Adam "Ben kavmin bir parçası gibiydim. Bindiğim zaman biniyor, indiğim zaman iniyorlardı," dedi. Hazreti Peygamber "Saltanat helak kapısıdır. Ancak Allah kimi korursa o müstesnadır," buyurdu. Bunun üzerine adam "Allah'a yemin ederim ki artık ne senin için ne de başkası için vazife almayacağım," dedi. Bu söz karşısında Hazreti Peygamber azı dişleri görününceye kadar tebessüm etti. Hazreti Ebu Bekir'in Rafi et-Tayyi'ye başkanlık hakkında tavsiyeleri. Rafi et-Tayyi anlatıyor. "Bir gazvede Ebu Bekir'le beraberdim. Gazveden dönünce ona, "Ey Ebu Bekir, bana tavsiyede bulun, nasihat yap," dedim. O da bana, "Farz namazı vaktinde kıl. Malının zekatını nefsin razı olarak ver. Ramazan orucunu tut. Kâbe'yi ziyaret et. Ve bil ki İslam'da hicret güzeldir. Ve bil ki hicrette cihat güzeldir. Sakın emir olma," dedikten sonra "İşte bugün soğuk gördüğün ve kimsenin istemediği şu emirlik yakın bir zamanda çok rağbet görecek ve ehil olmayanların eline geçecek. Halbuki kıyamette sorgusu uzun ve azabı çetin olanlar emirlik yapanlardır. Emir olmayan bir kimseninse hesabı kolay olur. Azabı da hafif olur. Çünkü emirler Müslümanlara zulmetmeye daha müsait bir konumdadırlar. Kim Müslümanlara zulmederse Allah'ın himayi ve teminatını çiğnemiş olur. Çünkü Müslümanlar Allah'ın kullarıdır ve onun teminatı altındadırlar. Allah'a yemin ederim ki herhangi biriniz sorumlu olduğu koyun ve devenin başına bir şey geldiği zaman sinir ve damarları şişer ve sahibimin koyunu, sahibimin devesi diye sızlanır durur. Oysa Allah'ın himayesinde olan kulları için kızmaya daha çok hakkı vardır," dedi. Rafi şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Amr bin As'ı bir askeri birliğin başında Zatüs Selasil denilen yere gönderdi. Amr bin As'ın beraberinde Ebu Bekir, Ömer ve ashabın ileri gelenlerini de gönderdi. Onlar yola çıkıp Beni Tay kabilesinin iki dağ arasına indiler. Hazreti Ömer, "Yolu bilen bir kişi bulunuz," dedi. "Biz Rafi bin Amir'den başka yolu bilen bir kimse bilmiyoruz. Çünkü o Rebil'di," dediler. Hazreti Ömer, "Rebil ne demek?" diye sordu. "Rebil, bir kabileye tek başına baskın yapıp kabilenin malını çalan hırsız demektir," dediler. "Biz gazvemizi bitirdikten sonra çıktığımız noktaya dönüp geldik ve Ebu Bekir'in yanına vararak, "Ey malı helal olan kişi, seni olgun bir insan olarak görüyorum. Bana öyle bir şey öğret ki, onu öğrendiğim zaman ben de sizden biri ve sizden gibi olayım," dedi. "Parmaklarının 5 tane olduğunu biliyor musun?" dedi. "Evet," dedim. "Bana Allah'tan başka ilah olmadığına, ortağı ve benzeri bulunmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet getirirsin, namazı kılar, zekatı verir, Kâbe'yi ziyaret eder ve Ramazan orucunu tutarsın. Bunları öğrendin mi?" dedi. Evet dedim. Bir de iki kişinin bile başına emir olma dedi. Bedir ashabı dururken emirlik başkasına verilir mi dedim. Emirlik yakın bir gelecekte yaygın hale gelir. Senin ve senden aşağı olanların bile eline düşer. Allah Hazreti Peygamber'i gönderdi ve insanlar İslam'a girdiler. Kimisi Allah hidayet verdiği için girdi, kimisi de kılıç korkusundan. Bununla beraber hepsi de Allah'ın himayesine giren kimselerdir. Eğer bir kişi emirlik görevini üzerine alır, birbirlerine zulmeden insanlara seyirci kalır da mazlumun hakkını zalimden almazsa, Allah ondan mutlaka intikam alır. Sizden herhangi bir kimse, himayesi altında olan birisinin koyunu elinden zorla alınırsa, öfkeden damarları kabarmaz mı? İşte bunun gibi Allah Teala da himayesi altında olan kimsenin arkasındadır, dedi. Bir yıl sonra Ebu Bekir'in halife seçildiğini öğrendim. Hemen yanına gittim ve ben Rafi'yim, falan yerde sana kılavuzluk yapmıştım, dedim. Seni hatırladım, dedi. Ben de sen bana amirlik alma demiştin. Fakat sen amirliğin en büyüğünü aldın, ümmetin başına geçtin, dedim. Bana, evet, kim ümmetin başına geçer de onların arasında Allah'ın kitabıyla hükmetmezse Allah'ın lanetine müstahak olur, dedi. Ashabın gaziliği kumandanlığa tercih etmeleri. Amcalarım Halid, Eban, Amr bin Said bin As, Resulullah'ın vefatını işittiklerinde vazifelerinden el çektiler ve Medine'ye geldiler. Ebu Bekir, Resulullah'ın görevlendirdiği kimseden daha layık kimse yoktur. O halde vazifelerinize dönünüz, dedi. Onlar da Resulullah'tan sonra hiç kimsenin emrinde vazife yapmak istemiyoruz, dediler ve hepsi Şam cephesine savaşa gittiler. Hepsi de orada şehit düştüler. Hazreti Ömer'le Eban bin Said'in emirlik hususunda konuşmaları ve Ala bin el-Hadrami'nin Bahreyn'e vali olarak gönderilmesi. Ömer bin Hattab, Eban bin Said'e vazifesini bırakıp Medine'ye geldiğinde, sen imamının iznini almadan vazifeni terk edip Medine'ye gelmeye yetkili değildin. Hele bu halde. Fakat sen halifeden emin oldun, dedi. Eban da, ben Allah'ın peygamberinden sonra hiç kimsenin emrinde vazife almak istemiyorum. Eğer ben Hazreti Peygamber'den sonra bir kişiden vazife alacak olsaydım, üstünlüğü ve İslam'daki önceliğinden dolayı Ebu Bekir'den alırdım. Fakat Hazreti Peygamber'den sonra hiç kimseden vazife almayacağım, dedi. Bunun üzerine Eban'dan boşalan Bahreyn valiliği için Ebu Bekir ashabla istişare etti. Hazreti Osman, Ala bin el-Hadrami'yi kastederek Hazreti Peygamber'in Bahreyn'e gönderdiği ve onun da orada İslam'ı yayarak insanların itaatini sağlayan, aralarında kalarak oranın durumunu bilen adamı gönder, dedi. Hazreti Ömer de Eban bin Said el-As'ı zorla. Çünkü Eban aralarında kaldığı için onları iyi tanır, dedi. Hazreti Ebu Bekir de ben Hazreti Peygamber'den sonra kimseden memurluk almam diyen bir kimseyi zorlayamam, dedi. Sonra hepsi de Ala bin el-Hadrami üzerinde birleştiler. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer beni vali tayin etmek üzere çağırdı. Fakat ben kabul etmedim. Hazreti Ömer, sen vazifeden hoşlanmıyor musun? Halbuki senden daha hayırlı olan bir insan vazife istemiştir, dedi. Ben onun kim olduğunu sorunca, Hazreti Ömer, Yakub'un oğlu Yusuf, dedi. Ben de, o peygamber oğlu peygamberdi. Bense Ümeyye'nin oğlu Ebu Hureyre'yim. Ben üçle iki şeyden korkuyorum, dedim. Hazreti Ömer bana, niçin beş demiyorsun da üç ve iki diyorsun, dedi. Ben de, ilimsiz söylemekten, delilsiz hükmetmekten, sırtımın acımasından, malımın alınmasından, şahsıma küfredilmesinden korkuyorum, dedim. İbni Ömer'in kadılığa yanaşmaması. Hazreti Osman İbni Ömer'i çağırdı ve git halk arasında hükmet, dedi. Abdullah bin Ömer, ''Ey müminlerin emiri, beni affedemez misin?'' deyince, Hazreti Osman, ''Hayır, kesinlikle gidip halk arasında hükmetmeni istiyorum.'' dedi. İbni Ömer, ''Acele etme, ben Allah'ın Resulünden, kim Allah'a sığınırsa o tam bir sığınak bulmuştur.'' diye duydum. Hazreti Osman, ''Evet, Hazreti Peygamber bunu söyledi.'' deyince, İbni Ömer, ''Ben kadı olmaktan Allah'a sığınıyorum.'' dedi. Hazreti Osman, ''Sen niçin kadı olmuyorsun? Oysa senin baban hükmetti.'' dedi. İbni Ömer, ''Hazreti Peygamberin, kim kadı olur da bilmeden hükmederse cehennem ehlinden olur.'' dediğini duydum. Durum böyle olunca ben kadılıktan ne umayım?'' dedi. Abdullah İbni Ömer şöyle anlatıyor. ''Hazreti Osman beni kadı olmaya zorladı. Ben de bunu kabul etmedim ve Hazreti Peygamber'den kadılar üç sınıftır. Birisi kurtulur, iki sınıfı cehennemdedir. Zulümle veya arzusuyla hükmeden helak olur. Hak ile hükmedense kurtulur buyurduğunu işittim.'' dedim. İbni Ömer'le kız kardeşi ve müminlerin annesi Hafsa arasında Dûmetül Cendel anlaşması hakkında geçen konuşma. Hazreti Ali ile Muaviye'nin Dûmetül Cendel'de bir araya geldiklerinde müminlerin annesi Hafsa bana, ''Allah'ın ümmeti Muhammed arasında ıslah edeceği bir sulhten geri kalman uygun değildir. Sen peygamberin kayınbiraderi ve Ömer bin Hattab'ın oğlusun.'' dedi. Bunun üzerine kalkıp Dûmetül Cendel'e gittim. Büyük ve cins bir devenin sırtında oraya gelen Muaviye, ''Kim bu işe tamah eder ve boynunu uzatır?'' dedi. Ben o günden önce dünyayı arzulamamıştım. Çıkıp ona, ''Seni ve babanı İslam'a sokuncaya kadar vuran ve sizi zorla bu dine sokan kimse buna göz diker.'' diyeyim dedim. Fakat cennet ve cennet nimetlerini hatırladım ve bunları söylemekten vazgeçtim. İbni Ömer şöyle anlatıyor. Ali ile Muaviye bir araya geldiklerinde Muaviye ayağa kalkıp ''Bu hilafete benden daha müstahak olan kim vardır?'' diye sordu. Ben de kalkıp ''Sen ve baban kafir olduğunuz için size vuran kimseler sizden daha müstahaktırlar.'' demeye hazırlandım. Fakat sözümün yanlış anlaşılarak hilafeti benim istediğimi sanacaklar diye söylemedim. İmran bin Husayn'ın emirliği kabul etmemesi. Ziyad, İmran bin Husayn'ı Horasan'a vali olarak göndermek istedi. İmran bu teklifi kabul etmedi. İmran'ın arkadaşları Horasan valiliğini kabul etmediği için kendisini kınadılar. İmran, ''Allah'a yemin ederim ki ben onun hararetinden kavrulurken onlar da onun serinliğinde sefa sürsünler istemiyorum. Düşmanla karşılaştığım sırada Ziyad'dan bana mektup gelmesinden korkarım. Çünkü onun emrini yerine getirirsem helak olurum. Onun emrini yerine getirmesem boynum vurulur.'' dedi. Ziyad da Hakem bin Amr el-Gıfari'yi Horasan'a vali tayin etti. Hakem de onun emrini yerine getirdi. İmran, ''Bana hakemi çağıracak birisi yok mu?'' dedi. Birisi gidip hakemi çağırdı. Hakem gelince İmran ona, ''Hazreti Peygamber'in Allah'a isyan yolunda hiç kimseye itaat edilmez dediğini duymadın mı?'' dedi. Hakem, ''Evet, duydum.'' dedi. Bunun üzerine İmran, ''Elhamdülillah veya Allahu Ekber.'' dedi. Ziyad, hakemi bir ordunun başına kumandan tayin etti. İmran bin Husayn hakeme geldi. Halkın arasında onunla buluştu. Hakeme, ''Niçin geldiğimi biliyor musun?'' diye sordu. Hakem, ''Niçin geldin?'' deyince İmran ona, ''Adamın biri amirinin emri üzerine kendini ateşe atmak isterken yanındakiler ona engel olmuşlardı. Hazreti Peygamber bunu duyunca eğer kendini ateşe atsaydı hem kendisini hem de emiri cehenneme gireceklerdi. Çünkü Allah'a isyan yolunda kullara itaat edilmez buyurdu. Sen bunu hatırlıyor musun dedi. Hakem hatırlıyorum deyince de ben sadece bu olayı sana hatırlatmak için gelmiştim dedi. Halife ve amirlere hürmet gösterip emirlerine uymak. Hazreti Peygamber, Halid bin Velid bin Mughire el-Mahsumi'yi bir askeri birliğin başında kumandan olarak gönderdi. aynı birlikte Ammar bin Yasir de er olarak bulunuyordu. Bu askeri birlik yola çıktı. Sabahleyin hücum etmek istedikleri kavme yaklaştılar. Gecenin bir saatinde konakladılar. Kabile halkı durumdan haberdar olup kaçtılar. Yalnız onlardan bir kişi kaldı. Kendisi ve aile efradı iman etmişti. Bundan dolayı kaçmaya gerek duymadılar. Adam ailesine, ''Siz durun, ben bir yere kadar gidip geleceğim.'' dedi ve Ammar bin Yasir'e gelerek, ''Ey Ebu Yakazan, ben ve ailem daha önce Müslüman olmuştuk. Bunun bana bir yararı olur mu?'' dedi. Ammar da, ''Sen yerinde kal, kimse sana karışamaz.'' dedi. Adam dönüp evine gitti. Sabahleyin Halid bin Velid köye baskın yaptı. Fakat köyde hiç kimseyi bulamadı. Yalnız Müslüman olduğu için kaçmayan aile kalmıştı. Halid onları yakaladı. Ammar Halid'e, ''Sen bunlara karışamazsın. Çünkü bunlar daha önce Müslüman olmuşlardır.'' dedi. Halid, ''Sen bu işe ne karışıyorsun? Amir benim. Benden izinsiz kimseye eman veremezsin.'' dedi. Ammar da, ''Evet, amir sensin. Ama ben de eman verebilirim. Zaten ben eman vermeseydim, diğerleri gibi onlar da kaçabilirdi. Ben onlara, yerinizde kalın dediğim için kaçmadılar.'' dedi. Bunun üzerine birbirleriyle çekiştiler. Birbirlerine ağır ve çirkin sözler söylediler. Medine'ye dönünce Ammar olayı Hazreti Peygamber'e anlattı. Hazreti Peygamber, Ammar'ın eman verebileceğini söyledi ve fakat bundan sonra hiç kimse amirinin izni olmadan kimseye eman vermesin dedi. Bunun üzerine Halid ile Ammar yine birbirine ağır ve çirkin sözler söylediler. Halid Hazreti Peygamber'e, ''Ey Allah'ın Resulü, bu köle senin huzurunda bana sövüyor. Eğer sen olmasaydın o bana sövemezdi.'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Ey Halid, Ammar'dan vazgeç. Çünkü Ammar'a lanet okuyana Allah lanet eder.'' dedi. Sonra Ammar kalkıp gitti. Halid bin Velid Ammar'ın peşine düştü. Elbisesine yapıştı, durmadan ona yalvardı. Bunun üzerine Nisa suresinin 59. ayeti nazil oldu. Avf bin Malik ile Halid bin Velid arasında geçen olay. Zeyd bin Harise ile Mute savaşına giden Müslümanlarla beraber ben de vardım. Bu savaşa katılmak için Yemen'den gelen arkadaşlardan biri de benim yanımdaydı. Kılıcından başka silahı yoktu. Yolda Müslümanlardan birisi bir deve kesti. Yanımdaki arkadaş devenin derisinden bir parça istedi. O da verdi. Deriyi bir kalkan haline getirdi. Sonra Rumlarla karşılaştık. Rumların içinde eğeri altından kır bir ata binmiş, silahları da altın işlemeli bir Rum süvarisi vardı. Müslümanları biçip gidiyordu. Benim yanımdaki arkadaş da büyük bir taşın arkasında oturup onu vurmak için fırsat kollamaya başladı. O Rum süvarisi onun yanından geçerken yerinden fırlayarak atının ayağını kesti. Rum süvarisi yere düştü. O da göğsüne çıkıp onu öldürdükten sonra atını, silahını ve eşyalarını aldı. Savaş bittikten sonra Halid bin Velid adam gönderip Rum süvarisinin eşyalarını ondan aldırttı. Ben Halid'e vardım ve ''Ey Halid, bilmez misin Allah'ın Resulü öldürene öldürülenin araç ve gereçlerinin verilmesine hükmetmişti.'' dedim. Halid, ''Evet, fakat ben bunu bir kişi için çok görüyorum.'' dedi. Ben de, ''Kesinlikle onun ganimetini kendisine vereceksin veya seni Hazreti Peygamber'e şikayet edeceğim.'' dedim. Fakat geri vermedi. Hazreti Peygamber'in yanına döndüğümüzde meseleyi anlattım. Hazreti Peygamber, ''Ey Halid, bu işi niçin yaptın?'' deyince Hazreti Halid, ''Ey Allah'ın Resulü, bu kişiye onları çok gördüm.'' dedi. Hazreti Peygamber de, ''Ey Halid, ondan aldıklarını kendisine ver.'' dedi. Ben de Halid'e, ''Ne olduğunu gördün mü?'' dedim. Hazreti Peygamber, ''Ne var, ne oldu?'' diye sordu. Ona aramızda geçen çekişmeyi anlattım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öfkelendi ve, ''Ey Halid, geri verme. Benim amir tayin ettiğim kimseyi ne diye rahatsız ediyorsunuz? sorumluluğu onlar çekiyor, işin kazancını siz görüyorsunuz, dedi. Devlet başkanına hürmet hususunda Hazreti Ömer'le Sa'd bin Ebi Vakkas arasında cereyan eden hadise. Hazreti Ömer'e bir miktar mal getirilmişti. O da onu halk arasında dağıtmaya başladı. Halk toplandı. Büyük bir izdiham oldu. Bu sırada Sa'd bin Ebi Vakkas da gelerek kalabalığı ite kaka varıp Hazreti Ömer'in yanına kadar geldi. Onun yaptığını görmüş olan Hazreti Ömer yanına geldiğinde onu kamçılayarak şöyle dedi. Sen Allah'ın yeryüzündeki sultanından çekinip korkmaksızın buraya kadar geldin. Ben seni dövmek suretiyle Allah'ın sultanının senden korkmadığını göstermiş oldum. Emire itaat hususunda Amr İbnül As ile Hazreti Ömer arasında geçen bir olay. Hazreti Peygamber içlerinde Hazreti Ebubekir ile Ömer'in de bulunduğu bir askeri birliğin başına Amr İbnül As'ı getirmişti. Hedefe varılıp da konaklanıldığında Amr İbnül As ateş yakılmamasını emretti. Bunun üzerine Hazreti Ömer öfkelenip ona küfretmeye kalkıştı. Hazreti Ebubekir onu engelleyerek Hazreti Peygamber savaşı iyi bilmeseydi Amr'ı başımıza tayin etmezdi, dedi. Bu sözler üzerine Hazreti Ömer yumuşadı. İyad bin Gunm'un devlet başkanlarına saygı hususundaki hadisi. Dara şehri Müslümanlarca fethedildiğinde İyad bin Gunm oranın ateşperest valisini dövdü. Bunun üzerine Hişam bin Hakim onu azarlayarak "Bu adamı niçin dövdün? Yazık değil mi?" dedi. Ancak birkaç gün sonra özür dilemek üzere onun yanına gelerek şöyle dedi. "Sen peygamberin kıyamet gününde insanların en şiddetli azap görecek olanı, dünyada insanlara en şiddetli ve sert davranan kişidir buyurduğunu duymadın mı?" İyad da ona şunları söyledi. "Ey Hişam, biz de senin gördüklerini gördük ve duyduklarını duyduk. Sen kiminle sohbet etmişsen biz de onunla sohbet ettik. Peki sen Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işitmedin mi? Kim otorite sahibine nasihat verecek olursa bunu halkın huzurunda açıkça söylemesin. Elinden tutarak onu tenha bir yere götürüp öyle söyleyin. Şayet emir sahibi onun nasihatlerini kabul edecek olursa ne âlâ. Aksi takdirde o kişi vazifesini yerine getirmiş olur. Sense ey Hişam, Allah'ın sultanına karşı gelmek cesaretini gösterdin. Peki onun seni öldürmesinden korkmadın mı? Sen kendini Allah'ın sultanına öldürtmek ister misin?" Huzeyfe'nin emire karşı silaha sarılma hakkındaki sözleri. Huzeyfe zamanında halk emirin yaptığı işleri hoş karşılamadı. Bir gün halktan birisi mescide giderek safları yara yara cemaatin içinde oturmakta olan Huzeyfe'nin bulunduğu yere kadar gitti. Yanı başında durarak, "Ey Allah Resulü'nün arkadaşı, niçin iyiliği emredip kötülükten nehyetme görevini yerine getirmiyorsun?" dedi. Onun bu sözleri ne maksatla kullandığını anlayan Huzeyfe, "İyiliği emredip kötülükten sakındırma çok güzel bir şeydir. Ancak sünnette emir sahiplerine silah çekmek diye bir şey yoktur," dedi. Emire hürmet hususunda Ebu Bekre'nin naklettiği hadis. Bir gün Abdullah bin Amir minbere çıkarak halka hitap etti. Sırtında ince bir elbise vardı. Saç ve sakalı da güzelce taranmıştı. Ebu Bekre de o gün mescitte bulunuyor ve minberin hemen yanında oturuyordu. Abdullah hutbeyi bitirip indi ve namazı da kıldırdıktan sonra mescitten çıktı. Onun çıkışından sonra haricilerden olan Mirdas Ebu Bilal kalkarak, "Müslümanların emirine de bakınız. İnce elbiseler giyerek kendisini fasıklara benzetmiş," dedi. Onun bu sözlerini işiten Ebu Bekre, oğlu Usayla'a, "Git bana Mirdas Ebu Bilal'i çağır," dedi. Çocuk da koşup Ebu Bilal'i çağırdı. Ebu Bekre ona şunları söyledi. "Emir hakkında söylemiş olduğun sözlerini duydum. Ancak ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işitmiştim. Kim Allah'ın sultanına ikramda bulunursa Allah onu şereflendirir. Kim de onun sultanını zayıflatıp rezil etmeye kalkışırsa, Allah da onu zayıflatır ve rezil eder. Devlet başkanına ancak meşru şeylerde itaat edilmesi. Hazreti Peygamber, Ensardan birini askeri bir birliğin başına kumandan tayin etti. Birlikte yer alan askerlere de kumandanlarının sözünden çıkmamalarını ve ona itaat etmelerini emretti. Ancak yola çıktıktan sonra bir meseleden dolayı onu kızdırdılar. Bunun üzerine kumandan, "Bana odun toplayınız," diye emretti. Hemen toplayıp bir yere yığdılar. "Tutuşturunuz," dedi, tutuşturdular. Sonra, "Hazreti Peygamber sizlere benim sözümden çıkmayıp bana itaat etmenizi emretti değil mi?" diye sordu. Onlar da "Evet," deyince, "O halde bu ateşe girmenizi emrediyorum," dedi. Sahabiler birbirlerine baktılar ve sonra "Biz Hazreti Peygamber'i ateşten kurtulabilmek için kabul ettik. Sense tutmuş bize ateşe girmemizi emrediyorsun," dediler. Bunun üzerine kumandanın öfkesi dindi ve bu arada ateş de söndü. Geri döndüklerinde sahabiler bu olayı Hazreti Peygamber'e anlattılar. O da şöyle buyurdu: "Eğer o ateşe girmiş olsaydınız artık ondan hiç çıkamazdınız. Çünkü emre itaat ancak meşru şeyler için geçerlidir." Devlet başkanına itaat hususundaki İbni Ömer hadisi. Hazreti Peygamber birkaç ashabı ile oturmakta olduğu bir sırada onlara, "Siz benim Allah Teala tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuma inanıyorsunuz değil mi?" buyurdular. Onlar, "Evet, inanıyoruz ve şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün," dediler. Hazreti Peygamber bu kez, "Peki bana itaat edenin Allah'a itaat etmiş sayılıp benim emirlerime uymanın Allah'a itaatın bir parçası demek olduğuna da inanıyor musunuz?" diye sordular. Sahabiler de, "Evet, şehadet ederiz ki sana itaat eden Allah'a itaat etmiş sayılıp senin emirlerine uymak da Allah'a itaatin bir parçasıdır," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Bana itaat etmek Allah'a itaat demek olduğu gibi emirlerime itaat de bana itaat demektir. Eğer onlar namazı oturarak kılarlarsa siz de oturarak kılınız," buyurdu. Hazreti Peygamber'in Ebu Zer el-Gıfari'ye başkana saygı konusunda tavsiyede bulunması. Ebu Zer el-Gıfari, Hazreti Peygamber'e hizmet eder, yaptığı hizmet bittikten sonra da mescide giderdi. Onun evi mescitti. Orada yatıp kalkıyordu. Bir gece Hazreti Peygamber mescide çıktı. Orada toprak üzerinde uyumuş olan Ebu Zer'i gördü. Ayağıyla dokunarak onu uyandırdı. Ebu Zer kalkıp oturdu. Hazreti Peygamber ona, "Niçin burada uyuyorsun?" dedi. Ebu Zer de, "Ey Allah'ın Resulü, nerede uyuyayım? Benim mescitten başka evim yok ki," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun yanına oturdu ve, "Seni mescide koymayacak olurlarsa ne yapacaksın?" diye sordu. Ebu Zer ise, "Şam'a gideceğim. Çünkü orası hicret ve mahşer yurdudur. Peygamberler diyarıdır. Oraya yerleşip onlardan biri olacağım," dedi. Hazreti Peygamber ona, "Peki seni Şam'dan da çıkaracak olurlarsa o zaman ne yapacaksın?" diye sordu. Ebu Zer bu soruya, "Yine buraya döner ve bu mescidi kendime ev edinirim," karşılığını verdi. Hazreti Peygamber üçüncü defa, "Bu kez de müsaade etmeyecek olurlarsa," dedi. O zaman Ebu Zer, "Kılıcımı çeker, ölünceye kadar çarpışırdım," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun sırtını sıvazlayıp gülümseyerek, "Sana bundan daha hayırlısını haber vereyim mi?" buyurdular. Ebu Zer de, "Evet ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun," dedi. Hazreti Peygamber de ona, "Seni nereye sürüklerlerse orada kalır, nereye sevk edecek olurlarsa oraya gidersin. Bana kavuşana dek de bu şekilde idare edersin," dediler. Ebu Zer şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber bana, seni oradan çıkartacak olurlarsa ne yaparsın?" diye sordular. Ben de, kılıcımı alır, beni çıkartan kişiyi öldürürdüm diye cevap verdim. Bunun üzerine mübarek elleriyle omuzlarımın arasına vurarak, ''Ey Ebu Zer, onları affet. Seni nereye çekerlerse oraya gidip, nerede kalmanı isterlerse orada kal. Başına siyahi bir köle de seçilmiş olsa ona itaat et.'' buyurdular. Rebeze'ye sürgün edildiğimde, orada zekat malları üzerine emir tayin edilmiş siyahi birisini gördüm. Bir namaz vakti namazı kıldırmak üzere öne geçeceği sırada beni görerek geri çekilmek istedi. Bunun üzerine ona, ''Hayır, namazı sen kıldır. Ben Hazreti Peygamber'in emrine itaat ederim.'' dedim. Hazreti Peygamber, Ömer radıyallahu anh'a şunları söyledi. ''Başındaki emir, Habeşli ve burnu kesik bir köle de olsa dinle ve itaat et. Sana zarar verecek olursa sabır göster ve emirlerini yerine getir. Seni haklarından mahrum bıraksa bile karşı çıkma ve zulümlerine sabret. Şayet dininden taviz vermeni isteyecek olursa, o zaman kanım dinine feda olsun deyip bu yolda kendini feda et ve sakın cemaatten ayrılma.'' Devlet başkanına saygı hususundaki Hazreti Ömer hadisi ve bu konuda Alkame ile aralarında geçen bir olay. Alkame bin Alase geceleyin Hazreti Ömer'le karşılaştı. Gecenin karanlığında onu Halid bin Velid'e benzeterek, "Ey Halid, şu kişi Hazreti Ömer seni haksız yere ordu kumandanlığından azletti. Senin bir suçun yoktu. Amcamın oğluyla birlikte ondan bir şey istemek üzere gelmiştik. Ancak seni azlettiğini öğrendikten sonra artık hiçbir şey istemeyeceğiz," dedi. Hazreti Ömer de ona, "Peki daha başka neler diyeceksin?" dedi. O ise, "Onlar bizim emirlerimizdir ve üzerimizde hakları vardır. Biz bunları yerine getirmek zorundayız. Emirimiz Allah Teala'ya aittir," dedi. Sabah olduğunda Hazreti Ömer Halid bin Velid'e, "Ey Halid, dün gece Alkame sana ne söyledi?" diye sordu. O, "Allah'a yemin ederim ki bana bir şey söylemedi," dedi. Hazreti Ömer de, "Bir de yemin edersin, öyle mi?" dedi. O gece Alkame bin Alase, Halid zannettiği Hazreti Ömer'e, "Ey Halid, sakin ol, sakın bir şey yapayım deme," dedi. O gecenin sabahında Hazreti Ömer, Alkame bin Alase'nin ihtiyacını karşıladı ve isteklerini yerine getirdi. O gece Hazreti Ömer Alkame'ye, "Söyleyecek başka bir şeyin var mı?" dediğinde o, "Dinlemek ve itaat etmek gerektiğinden başka bir şey diyemeyeceğim," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer de, "Eğer çevremdekiler de böyle düşünecek olsalar, falan falan şeylere sahip olmaktan daha iyi olurdu," dedi. Cüzzamlı bir kadının devlet başkanı olan Hazreti Ömer'e itaat etmesi. Hazreti Ömer, Kâbe'yi tavaf eden cüzzamlı bir hanımın yanından geçti ve ona, "Ey Allah'ın kulu, Müslümanlara eziyet etme. Sen evinde oturmuş olsaydın çok daha iyi olurdu," dedi. Kadın da bu emre uyarak evine çekildi ve dışarı çıkmaz oldu. Sonunda bir kişi onun yanına giderek, "Sana çıkmayı yasaklayan kişi öldü. Artık çıkabilirsin," dedi. Ancak kadın, "Hayattayken itaat edip de öldüğünde isyan edemem," cevabını verdi. Emire isyan etmenin tehlikeleri. Hazreti Ali'nin hilafeti devrinde bir grup askerin başında bulunuyordum. Bir gün Hazreti Ali bize bir görev verdi ve sonra da, "Emrettiğim işi yerine getirdiniz mi?" diye sordu. Biz, "Hayır," deyince de, "Allah'a yemin ederim ki ya size verilen emirleri yerine getirirsiniz ya da Yahudilerle Hristiyanlar boyunlarınıza biner," buyurdu. Başkana itaat hususunda Amr İbnül As, Ebu Ubeyde ve Hazreti Ömer arasında geçen bir olay. Hazreti Peygamber, Amr İbnül As'ı askeri bir birliğin başında Şam hududundaki Zat-ı Selas ile gönderdi. Düşmanlar belliydi. Bunlar, Kuda'ya bağlı olan Beli ve Abdullah oğulları kabileleriydi. Beli oğulları, Amr İbnül As'ın babası As bin Vail'in dayı tarafıydı. Amr oraya vardığında düşmanın çokluğundan korktu ve Hazreti Peygamber'e haber göndererek imdat istedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber içlerinde Hazreti Ebubekir'le Ömer'in de bulunduğu ilk muhacirlerin ileri gelenlerinden kurulu bir imdat kuvveti hazırlayarak gönderdi. Başlarına da Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ı geçirdi. Zatü's-Selasil'e vardıklarında Amr onlara, "Ben sizin hepinizin emiriyim. Çünkü Hazreti Peygamber sizleri benim isteğim üzerine buraya göndermiştir," dedi. Muhacirlerse, "Hayır, sen ancak daha önce seninle gelmiş olanların emirisin. Bizim emirimiz Ebu Ubeyde'dir," dediler. Amr İbnül As tekrar, "Siz bana imdat için gönderilmiş olduğunuzdan dolayı emirlerinizle birlikte bana tabi olmak zorundasınız," dedi. Ebu Ubeyde güzel ahlaklı ve yumuşak huylu birisiydi. Hadisenin daha fazla büyümesini önlemek için kalktı ve, "Ey Amr! Hazreti Peygamber bizleri buraya gönderirken bana ikimizin birbirimize itaat edip yardımcı olmamızı emretti. Sen bana isyan etsen de ben sana itaat edeceğim," diyerek emirliği Amr İbnül As'a verdi. Hazreti Peygamber, Kelb, Gassan oğulları ve Şam hudutlarında oturan diğer Arap kafirleri üzerine iki ordu gönderdi. Bunların birinin başına Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ı, diğerinin başına ise Amr İbnül As'ı getirdi. Ebu Ubeyde ordusu içinde Hazreti Ebu Bekir'le Ömer de bulunuyordu. Medine'den çıkacakları sırada Hazreti Peygamber Ebu Ubeyde ile Amr'ı çağırtarak onlara, "Sakın birbirinize isyan etmeyiniz," tembihinde bulundu. Medine'den çıktıktan sonra bu ikisi bir araya gelerek konuştular. Ebu Ubeyde Amr İbnül As'a şöyle dedi, "Ey Amr, biliyorsun Hazreti Peygamber hem sana hem de bana birbirimize isyan etmememizi emretmiştir. O halde gel ya sen benim emrime gir ya da ben senin emrine gireyim." Bunun üzerine Amr İbnül As, "Ben senin emrine girmem, sen benim emrime gir," dedi. Ebu Ubeyde de bunu kabul etti ve böylece Amr her iki ordunun da komutanı olmuş oldu. Bu durum Hazreti Ömer'in ağrına gitti ve Ebu Ubeyde'ye şöyle dedi, "Sen nasıl oluyor da Nabiya'nın oğlunun emrine girip onu hem kendine hem de Ebu Bekir'le bizlere emir yapabiliyorsun? Bu yaptığın doğru bir şey midir?" Ebu Ubeyde ise ona, "Ey annemin oğlu, Hazreti Peygamber bana da Amr'a da birbirimize isyan etmememizi emretmişti. Ben ona itaat etmediğim takdirde Hazreti Peygamber'e isyan etmiş olmaktan korktum. Böylece benimle onun arasına halk girecek ve aramızda büyük bir anlaşmazlık da çıkacaktır. Allah'a yemin ederim ki dönünceye kadar ona itaatte devam edeceğim," dedi. Savaş bitip ordular Medine'ye döndüğünde Hazreti Ömer bu durumu Hazreti Peygamber'e şikayet etti. Hazreti Peygamber de, "Bundan böyle sizlere, muhacirlere ancak sizden birisini tayin edeceğim," buyurdular. Hazreti Ömer'in devlet başkanının halkı üzerindeki hakları konusunda söyledikleri. Hazreti Ömer bir hutbelerinde şunları söylediler: "Ey ahali, şunu biliniz ki üzerinizde bazı haklarımız vardır. Bunlar bizim bulunmadığımız yerlerde bize ihanet etmemeniz ve hayırlı işlerde bizlere yardımcı olmanızdır. Ayrıca şunu bilmenizi de isterim ki Allah katında devlet başkanının yumuşaklığından ve şefkatinden daha sevimli bir şey olamaz. Diğer taraftan da Allah Teala katında devlet başkanının cahil ve öfkeli oluşundan daha kötü bir şey yoktur." Enes'in amirlere küfretmeme hususundaki hadisi. Enes radıyallahu anh şöyle diyor: "Hazreti Peygamber'in sahabilerinden olan büyüklerimiz bizleri emirlerimize küfredip onlara hile yapmaktan ve isyan etmekten men ettiler. Ayrıca da Allah'tan korkunuz ve sabır gösteriniz. Çünkü bu sayede Allah'a yakınlaşırsınız," dediler. devlet başkanının yanında doğruyu söylememenin münafıklık kabul edilmesi. Urve şöyle anlatıyor. Abdullah bin Ömer'e giderek şunları söyledim. Ey Eba Abdirrahman, bizler emirlerimizin huzurunda bulunduğumuz sıralarda doğru olmadığını bildiğimiz halde bazen onların sözlerini tasdik ediyoruz. Böylece de haksızlık yaptıklarında onları desteklemiş ve zulümlerini kendilerine güzel göstermiş oluyoruz. Bu durumda bizim halimiz ne olacaktır? Abdullah bin Ömer bu soruma şöyle cevap verdi. Ey yeğenim! Biz Hazreti Peygamber'le birlikteyken bunu münafıklık sayardık. Ama siz nasıl görüyorsunuz bilmem. Başkanları güldürüp eğlendirmenin yasaklanması. Alkame bin Vakkas şöyle anlatıyor. İşsiz güçsüz bir adam emirlerin yanına girip onları güldürüyordu. Dedem ona şunları söyledi. Ey falan adam! Azab olmasıca! Sen niçin emirlerin yanına girip onları güldürmeye çalışıyorsun? Ben Hazreti Peygamber'in sahabilerinden Bilal bin Haris el-Müzeni'den duydum ki, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasına uygun olarak konuşursa, Allah Teala'dan hiç ummadığı dereceler kazanır. Bu konuşmadan dolayı ölüp de onun karşısına çıkıncaya kadar Allah Teala ondan razı olur. Kim de Allah'ın gazabına yol açacak bir şey söylerse, Allah Teala onu hiç beklemediği derecede alçaltır ve ölüp de kendisine kavuşuncaya kadar ona buğz eder. Huzeyfe'nin başkanların kapıları fitne yerleridir demesi. Huzeyfe radıyallahu anh bir gün fitne yerlerine girmekten sakınınız dedi. Bunun üzerine birisi, ey Eba Abdillah, bu fitne yerleri neresidir diye sordu. Huzeyfe de emirlerin huzurudur. Çünkü sizler onların yanına giriyor, yalan söyledikleri halde onları tasdik ediyor ve onu kendisinde bulunmayan şeylerle methediyorsunuz dedi. Devlet başkanlarına nasıl davranılması gerektiği hakkında Hazreti Abbas'ın oğluna nasihatte bulunması. İbni Abbas şöyle anlatıyor. Bir gün babam Abbas beni karşısına alarak bana şu nasihatte bulundu. Ey oğul! Görüyorum ki müminlerin emiri seni kendine yakın kabul edip Hazreti Peygamber'in ashabının yanı sıra seninle de istişarede bulunuyor. Sana 3 tavsiyede bulunacağım. Kulağını aç da bunları iyi öğren. Birincisi, Allah'tan kork ve müminlerin emirine yalan söyleyip onu aldatma. İkincisi, onun sırrını hiç kimseye söyleme. Üçüncüsü ise, yanında hiç kimsenin gıybetini yapma. Bunu dinleyenlerden Amir İbni Abbas'a, bunların her birisi 1000 nasihata bedeldir dedi. İbni Abbas ise, bana göre de 10.000 nasihata bedeldir dedi. Başkanın yanında hakkın söylenip, başkan Allah'a isyan ettiğinde onun emirlerine uyulmaması. Hazreti Ömer bir ayetin okunuşu hakkında Übey bin Kâb'a itirazda bulundu. Bunun üzerine Übey, ey Ömer, ben bu ayeti Hazreti Peygamber'den dinleyip öğrenirken sen Baki'de alışverişle meşguldün dedi. Hazreti Ömer de, doğru söylüyorsun ey Übey, ben bunu yanımda hakkı ve doğruyu söyleyen kimselerin bulunup bulunmadığını denemek için söylemiştim. Çünkü hakkı konuşmayan ve yanında haktan bahsedilmeyen emirde hayır yoktur, dedi. Beşir bin Sad'ın Hazreti Ömer'e, eğer hatalı davransaydın, biz de seni okların doğrultulduğu gibi doğrulturduk, demesi. Hazreti Ömer bir mecliste, etrafında muhacir ve ensar da bulunduğu halde şöyle buyurdu. Şayet bazı işlerinizde gevşek davranarak hatalar yapmış olsaydım ne yapardınız? Oradakilerden hiç kimse cevap vermedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer sözlerini 2-3 kere tekrar etti. Nihayet Beşir bin Sa'd kalkarak, eğer böyle yapacak olursan seni oklar nasıl doğrultuluyorsa öyle doğrulturuz dedi. Hazreti Ömer de, sizler benim istediğim gibi hakkı müdafaa eden bir Müslüman topluluksunuz, dedi. Muhammed bin Mesleme'nin Hazreti Ömer'e, seni okun ateşte tutularak düzeltilmesi gibi düzeltirdik demesi. Hazreti Ömer bir gün Harise oğullarının kuyularının bulunduğu yere gitti. Oraya vardığında Muhammed bin Mesleme'nin de orada bulunduğunu gördü. İbni Mesleme Hazreti Ömer'e, biz seni istediğimiz vasıflarda buluyor ve senin için hayırlar diliyoruz. Devletin gelirlerini ve ganimetlerini artırıyor ve onlardan yeme hususunda da çok dürüst ve namuslu davranıyorsun. Dahası onları adaletli bir şekilde dağıtıyorsun. Eğer bunlardan ayrılacak olursan seni okun ateşte tutularak düzeltildiği gibi düzeltiriz, dedi. Hazreti Ömer de, beni haksızlık ve yanlışlıklar yaptığımda düzeltecek bir kavmin başına getirdiğinden dolayı Allah Teala'ya şükürler olsun, dedi. Muaviye'nin kendisine itiraz eden birisi için, bu kişi beni ihya etti demesi. Muaviye, Kamame gününde minbere çıkarak, mal bizim malımız, haraç bizim haracımızdır. Kime istersek ona verir, istemediklerimize de vermeyiz, dedi. Halktan hiç kimse de ona cevap vermedi. İkinci cumada yine aynı şeyleri söyledi ve fakat bu sefer de cemaatten hiçbir ses çıkmadı. Ancak üçüncü cumada da aynı sözleri tekrarlayınca orada bulunanlardan birisi kalkarak, hayır, nereden senin oluyormuş? Aksine mal bizim malımız, ganimetler de bizim ganimetimizdir. Kim onlarla bizim aramıza girip bizi onlardan mahrum etmeye kalkışacak olursa onu kılıçlarımızla Allah'ın mahkemesine sevk ederiz, dedi. Muaviye minberden inip namazı kıldırdıktan sonra o kişiyi huzuruna çağırdı. Bunun üzerine halk bu kişinin öldürüleceğine kesin gözüyle bakmaya başladı ve onun arkasından Muaviye'nin huzuruna doluştular. Ancak içeri girdiklerinde o kişiyle Muaviye'nin yan yana oturmakta olduğunu gördüler. Muaviye kalkarak halka şunları söyledi. Bu kişi beni ihya etti. Allah da onu ihya etsin. Çünkü Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu duymuştum. Benden sonra bazı yöneticiler ve emirler gelecektir. Halk haksız da olsalar onlara karşılık vermeyecek ve böylece de maymunların itişip kakışmaları gibi sıkışık bir şekilde toptan ateşe gireceklerdir. Ben ilk cumada o sözleri söyleyince sizden hiç kimse çıkıp bir şey söylemedi. Bunun üzerine ben de bu emirlerden biri olmaktan korktum. Bu yüzden ikinci cumada da aynı sözleri tekrarladım. Yine cevap alamayınca kendi kendime, ben de Hazreti Peygamber'in bahsettiği o emirlerden biriyim, dedim. Ancak üçüncü cumada bu kişi kalkarak bana cevap verdi ve böylece de beni ihya etmiş oldu. Allah da kendisini ihya etsin. Halid'in Şam valisi Ebu Ubeyde'ye öğüt vermesi. Ebu Ubeyde, Şam'da valilik yaptığı sırada çiftçilerden bazılarını dövdü. Bunun üzerine o sırada orada bulunan Hazreti Halid bin Hakim kalkarak onu azarladı. Huzurundakiler, valiyi öfkelendirdin, dediler. Halid ise şöyle cevap verdi. Gayem onu öfkelendirmek değildir. Ancak ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim. Kıyamet gününde insanların en şiddetli azap görecek olanları bu dünyada insanlara en şiddetli ve sert davrananlardır. Ben onu bu tehlikeden kurtarmak için nasihatte bulundum. El-Hakem'in devlet başkanının emrine rağmen Müslümanlara haklarını vermesi. Ziyad, El-Hakem bin Amr el-Gıfari'yi Horasan'a emir olarak gönderdi. Orada çok büyük ganimetler elde edildi. Ziyad, El-Hakem'e bir mektup yazarak, müminlerin emiri bana bir mektup gönderdi. Onda altın ve gümüşlerin kendisi için ayırtılmasını istiyor. Sen de buna uyarak altın ve gümüşleri askerlerine dağıtmayacaksın, dedi. Bunun üzerine El-Hakem de ona şunları yazdı. Gönderdiğin mektupta Emirül Mümininin altın ve gümüşlerin kendisi için ayırtılmasını istediğini belirtiyorsun. Ancak ben bütün bunlardan önce Allah Teala'nın mektubunu okumuştum. Yemin ederim ki Allah Teala yerle gökler birbirine yapışacak olsa yine de kendisinden korkan kullarına bir çıkış yolu ihsan edecektir. Vesselam. El-Hakem bunları yazdıktan sonra tellallar çıkartarak herkes ganimetini almak için gelsin diye bağırdı ve alınan ganimetleri Müslümanlar arasında taksim etti. Bunu haber alan Muaviye onu zincirleterek hapse attırdı. El-Hakem orada vefat etti ve zincirleriyle birlikte defnedildi. O ölmeden önce ben kıyamet günü Allah'ın huzurunda Muaviye'den davacıyım dedi. İmran bin Husayn'ın topladığı zekat mallarını gereken yerlere dağıtması. Ziyad ve onun oğlu İmran bin Husayn'ı zekat toplamakla görevlendirdi. Ancak o geri döndüğünde yanında bir tek dirhem dahi getirmemişti. Ziyad ona, "Hani getirmek üzere görevlendirildiğin mallar nerede?" diye sordu. Bunun üzerine İmran bin Husayn, "Sen beni zekat toplamak üzere göndermiştin. Ben de topladım ve Hazreti Peygamber'in zamanında nasıl dağıtılıyorsa aynen öyle dağıttım. Böylece de elimde hiçbir şey kalmadı," dedi. Hazreti Ömer'in halka idarecilerden memnun olup olmadıklarını sorması. Hazreti Ömer, kendisini ziyarete gelen heyetlerden oranın emirini sorar ve "Hastaları yoklamaya gidip kölelerin istekleriyle ilgilenir mi? Halka nasıl davranır? Kapısında kimleri barındırır?" gibi sorulara cevap isterdi. Eğer gelen heyet bunlardan birine "Hayır" diyecek olursa, Hazreti Ömer o valiyi derhal azlederdi. Hazreti Ömer'in tayin ettiği idarecilere bazı şartlar koşması. Hazreti Ömer bir yere vali tayin ettiğinde ona cins atlara binip beyaz ekmek yemesini, ihtiyaç ve iş sahiplerine karşı kapılarını kapalı tutmasını ve ince elbiseler giymesini yasaklar. "Eğer bunlardan birini yapacak olursan azledilip cezaya çarptırılırsın," derdi. Daha sonra onu uğurlarken de şunları söylerdi: "Ben sana, Müslümanlara dilediğince hükmetme ve karışma hakkı vermiyorum. Onların canlarına, mal ve namuslarına dokunamazsın. Senin görevin onların önlerine geçip namaz kıldırmak, alınan ganimetleri hakkınca taksim etmek ve aralarında adaletle hükmetmektir. Eğer altından kalkamayacağın bir şeyle karşılaşırsan onu bana gönder. Sakın askerlere ve Müslümanlara vurayım deme. Çünkü korkaklaşırlar ve sen de onlardan beklediğin verimi alamazsın. Askerleri hudut boylarında 4 aydan fazla bekletme ki fitneye düşüp ahlakları bozulmasın. Onlara büyüklük taslama ki sana gelip ihtiyaçlarını söyleyebilsinler. Son olarak da birbirine karıştırılmaması için Kur'an ayetleriyle birlikte hadis ve açıklamalar yazma." Hazreti Ömer valilerine şöyle derdi: "Kur'an ayetlerini başkalarından ayırınız. Onları bir arada yazmayınız. Elinizden geldiğince Hazreti Peygamber'den nakiller yapmayınız. Çünkü ben de sizinle ortak olurum." Hazreti Ömer valiler ve diğer idarecilere kısas da yapardı. Şikayet edilen idareciyle şikayetçiyi yüzleştirir, suçu sabit görüldüğünde de onu işten alır ve cezalandırırdı. Hazreti Ömer, bir kişiyi emir olarak tayin ettiğinde, Ensardan ve başkalarından bir grup insanı da şahit tutarak, ona, "Ben seni Müslümanların kanlarına hakim kılmadım. Onların kanlarına müdahale yetkin yoktur," derdi. Hazreti Ömer'in başkan seçilen kişinin vazifelerini belirlemesi. Hazreti Ömer, Said bin Amir el-Cumahi'ye haber göndererek, "Seni şu kişilerin başına emir olarak tayin ediyorum. Onların başında düşman topraklarına gidip cihad edeceksin," dedi. Said ise, "Ey Ömer, ne olursun beni bu beladan uzak tut," diye karşılık verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer şunları söyledi: "Allah'a yemin ederim ki siz emirlerin peşini bırakmayacağım. Beni bu ağır yükün altında tek başıma bırakıp gitmenize izin vermeyeceğim. Seni onların başına daha üstün ve efdal olduğun için getirmedim. Bunun içindir ki onları dövüp namus ve haysiyetlerini ayaklar altına alamazsın. Sen yalnızca onların başında düşmanla cihad edeceksin ve alınan ganimetleri de aralarında paylaştıracaksın. Ebu Musa'nın valinin vazifesi hakkındaki sözleri. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Vali olarak gönderdiğim şehrin halkına, müminlerin emiri Hazreti Ömer, beni sizlere Allah'ın kitabını ve Hazreti Peygamber'in sünnetini öğretip, yollarınızı tertemiz yapmam için gönderdi, dedim. Hazreti Ömer'in Mısır'da kendisi için ev yeri olarak ayırtılan arsayı Müslümanlara pazar yeri yapması. Amr İbnül As, Mısır'dan bir mektup yazarak Hazreti Ömer'e, ''Biz senin için mescidin yanında bir ev yeri ayırdık. Bu hususta emriniz nedir?'' diye sordu. Hazreti Ömer de ona, ''Hicaz'da oturan bir kişi için Mısır'da ev mi yapılırmış?'' şeklinde bir cevap yollayıp orayı Müslümanlar için pazar yeri yapmasını emretti. Hazreti Ömer'in kendisi için bir minber yaptıran Mısır valisi Amr İbnül As'a o minberi yıkmasını emretmesi. Hazreti Ömer, Mısır valisi olan Amr İbnül As'a şunları yazdı. Duyduğuma göre kendine bir minber yaptırmış ve ara sıra çıkıp insanlara tepeden bakıyormuşsun. Acaba sen orada ayakta durup Müslümanlar ayaklarının seviyesinde dururken senin orada ayakta dikilip onlara hitap etmen yetmedi mi? Sana o minberi yıkmanı emrediyorum. Hazreti Ömer'in Ebu Osman en-Nehdi'ye halka kapısını kapatmaması için bir mektup yazması. Ebu Osman radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Biz Azerbaycan'dayken Hazreti Ömer'den şöyle bir mektup aldık. Ey Utbe bin Ferkat! Şunu bilesin ki elde edilen ganimetler ne annenin ve ne de babanın kazancı değildir. Sen evinde karnını neyle doyuruyorsan Müslümanlara da ondan yedirmelisin. Sakın müşriklerin yaptığı gibi dünya nimetlerine dalıp aşırılığa kaçma. İpekli elbiseler de giyeyim deme. Hazreti Ömer'in Humus valisini cezalandırması. Hazreti Ömer bir haç mevsiminde halkın durumunu öğrenmek için çıkmıştı. Bu sırada Humus ahalisinden bir grup geldi. Hazreti Ömer onları görünce kendilerine, ''Valiniz nasıldır? Ondan memnun musunuz?'' diye sordu. Humuslular, ''O çok iyi birisidir. Kendisine bir şahnişin yaptırmış ve orada oturmaktadır.'' dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer derhal bir mektup yazarak bir ulakla ona gönderdi. Mektupta şahnişinin yakılmasını emrediyordu. Ulak Humus'a ulaştığında valinin huzuruna çıkmadan önce bir miktar odun bularak şahnişinin kapısını yaktı. Bunu gören valinin adamları koşup ona ''Birisi gelmiş senin yaptırdığın şahnişini yakıyor.'' dediler. Vali de ''Ona dokunmayınız. O halife tarafından gönderilmiştir.'' dedi. Ulak daha sonra mektubu valiye verdi. Vali mektubu okuyup elinden bırakmaksızın derhal atına atladı ve Hazreti Ömer'e gitmek üzere yola çıktı. Hazreti Ömer kendisine gelen valiyi alıp zekat develerinin toplandığı Harre denilen yere götürdü. Orada elbiselerini çıkarttırıp ona göçebelerin giymekte olduğu deve tüyünden yapılmış bir elbise giydirdi. Sonra da şu kuyudan su çekip develeri sula diye emretti. Böylece vali yoruluncaya kadar su çekti. Sonunda Hazreti Ömer ona ''Ne zamandan beri valisin?'' diye sordu. Vali, ''Yakın bir zamandan beri ey müminlerin emiri!'' dedi. Hazreti Ömer de ona şunları söyledi. ''Bunun için mi böyle yüksek şahnişinler yaptırıp fakir fukaranın sırtına yük oluyorsun? Dul ve yetimlerin hakkını yiyorsun? Haydi, şimdi tekrar işine dön. Ama sakın ikinci kez böyle bir şey yapayım!'' deme. Hazreti Ömer'in kendisine bir köşk edinen Sad'ı azarlaması. Hazreti Ömer, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kendisine bir köşk yaptırıp kapısını da taktırdıktan sonra artık gürültü duyulmaz oldu dediğini haber aldı. Bunun üzerine Muhammed bin Meslemi'yi gönderdi. Hazreti Ömer, bir işin sağlama bağlanıp istediği gibi gerçekleşmesini arzu ettiğinde o iş için Muhammed bin Meslemi'yi gönderirdi. Hazreti Ömer elçisine, "Sa'da git ve onun yaptırdığı köşkün kapısını yak," dedi. Muhammed bin Mesleme Küfe'ye vardığında ilk önce Sa'd'ın oturmakta olduğu köşkün kapısını yaktı. Bunu Sa'd'a haber verdiler ve Muhammed bin Meslemi'yi tarif ettiler. Sa'd onun kim olduğunu anladı. Sonra Muhammed Sa'd'ın huzuruna çıktı ve ona, "Emirül Müminine gelen haberlere göre artık gürültü duyulmaz oldu demişsin," dedi. Sa'd da böyle bir şey söylemediğine dair yemin etti. Muhammed, "Biz elçileriz. Emredildiğimiz şeyleri yapmak zorundayız. Ancak senin söyleyeceklerini de müminlerin emirine iletiriz," dedi. Sa'd, "Sana yol azığı hazırlatayım," dediyse de Muhammed bunu kabul etmedi ve devesine atlayarak Medine'ye döndü. Hazreti Ömer onu bu kadar çabuk beklemediğinden, "Eğer hakkında hüsnü zan beslememiş olsaydım, verilen vazifeyi yerine getirmedin diyecektim," dedi. Muhammed ise, "Ben görevimi tam olarak yerine getirdim. Sa'd özür diliyor ve böyle bir şey söylemediğine dair de yemin ediyor," dedi. Hazreti Ömer, "Peki Sa'd sana bir şey vermedi mi?" dedi. Muhammed de yol azığı vermek istedi ama ben kabul etmedim. "Sen niçin bana azık vermedin ey müminlerin emiri?" dedi. Hazreti Ömer buna şu karşılığı verdi. "Medine'de halk açlıktan kırılırken sana yiyecek veremezdim. Eğer böyle yapacak olsaydım, serinliği senin, sıcaklığıysa benim üzerime olurdu. Çünkü Hazreti Peygamber, mümin kişi komşusu açken karnını doyuramaz," buyurmuştur. Hazreti Ömer'in Şam'da lüks içinde yaşamakta olan bazı memurlara baskında bulunması. Ebu Derda, Hazreti Ömer'den Şam'a gitmek için izin istedi. Hazreti Ömer, "İzin veririm ama vali olarak gitmeyi kabul edersen," dedi. Ebu Derda ise, "Ben valilik yapamam," karşılığını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ben de sana izin vermem," dedi. Bu sözler üzerine valiliği kabul etmedikçe gidemeyeceğini anlayan Ebu Derda, "Peki, kabul ediyorum. Gidip ora halkına peygamberlerinin sünnetini öğretip namaz kıldırırım," dedi. Hazreti Ömer de ona izin verdi. Bir müddet sonra da Hazreti Ömer yanında kölesi Yerfe'ye de olduğu halde Şam'a gitmek üzere yola çıktı. Oraya yaklaştıklarında şehre girmeyip geceyi beklemek üzere bir yerde konakladılar. Gece olduğunda Hazreti Ömer kölesine şöyle dedi. "Önce Ebu Süfyan'ın oğlu Yezid'in yanına gidelim. Şimdi onun yanında dostları ve arkadaşları vardır. Onlar parlak ışıklar altında ipekten yapılmış halılar üzerinde sohbet etmektedirler. Bütün bu saydığım şeyler Müslümanların ganimetleriyle alınmıştır. Sen kapıyı vurup selam verecek ve içeri girmek için izin isteyeceksin. Ancak o senin kim olduğunu öğrenmedikçe kapıyı açmayacaktır." Böylece ikisi birlikte Yezid'in kapısına vardılar. Yerfe kapıyı çalıp "Esselamu aleyküm," dedi. İçeriden "Ve aleykümüsselam," dediler. Yerfe "Girebilir miyim?" deyince içerideki ses "Sen kimsin?" diye sordu. O zaman Yerfe, "Kapıda senin hoşuna gitmeyecek birisi, müminlerin emiri Ömer vardır," dedi. O zaman Yezid kapıyı açtı. Gerçekten de onun yanında gece sohbeti için gelmiş olanlar bulunuyordu. Aynen Hazreti Ömer'in dediği gibi parlak ışıklar altında ipekten yaygılar üzerinde oturmaktaydılar. İçeri girdiklerinde Hazreti Ömer, "Ey Yerfe, kapıyı kapat ve hiç kimseyi dışarı bırakma," dedi ve elindeki kamçıyla Yezid'in kafasına vurmaya başladı. Sonra da yerdeki yaygıları toplayarak evin ortasına yığdı ve orada bulunanlara, "Ben gelene kadar buradan hiçbir yere ayrılmayacaksınız," dedi. Hazreti Ömer kölesi Yerfe ile çıktı. Dışarıda ona, ey Yerfe, şimdi de Amr İbnül As'ın konağına gidelim. Onun da gece bekçileri vardır. Konağı ışıklandırılmış ve Müslümanların ganimetleriyle alınmış ipek mefruşatla döşenmiştir. Kapıyı vurup selam verdiğinde selamın alınacak, ancak kim olduğunu öğrenmedikçe içeri girmene izin verilmeyecektir, dedi. İkisi birlikte Amr İbnül As'ın konağına gittiler. Konak ışıl ışıldı. Kapıyı vurup selamun aleyküm dediler. İçeriden ve aleykümüsselam denildiyse de kapı açılmayıp kimsiniz denildi. Bunun üzerine Yerfe, kapıdaki senin hoşuna gitmeyecek birisidir. O müminlerin emiri Ömer'dir, dedi. Bunun üzerine Amr İbnül As kapıyı açtı. İçerisi yine Hazreti Ömer'in söylediği gibiydi. Hazreti Ömer yine kapıyı kapattırdı ve Yezid'e yaptığı gibi Amr'a da vurmaya başladı. Sonra Hazreti Ömer oranın da yaygılarını toplattı ve orada bulunanlara kendisini beklemelerini emrederek çıktı. Hazreti Ömer'le hizmetçisi bu kez de Ebu Musa el-Eş'ari'nin köşküne yöneldiler. Hazreti Ömer onun da ilk ikisinden pek farklı olmadığını söyledi. Gerçekten de Ebu Musa'nın köşkü de diğerlerinden farksızdı. Aynı şekilde içeri girdiklerinde Hazreti Ömer Ebu Musa'ya da vurarak "Sen de mi ey Eba Musa?" dedi. Bunun üzerine Ebu Musa el-Eş'ari, "Ey müminlerin emiri, buradaki arkadaşların hepsi benim gibidir. Hem bura halkı Şam'da başka türlü idare sökmez demektedirler," dedi. Hazreti Ömer ilk iki konakta yaptıklarını burada da yaptı. Oradan çıktıklarında Hazreti Ömer kölesine, "Ey Yerfe, haydi şimdi de kardeşime Ebu Derda'ya gidelim. Kesin kes biliyorum ki onun gece ziyaretçileri ve sohbetçileri olmadığı gibi lambası da yoktur. Kapısına da kilit takmamıştır. Sırtında ince bir elbise olduğu halde kuru toprak üzerinde yatmaktadır ve soğuktan da oldukça rahatsızdır. Selam verdiğinde karşılığını verecek, izin istediğinde kim olduğunu bilmediği halde sormaksızın seni içeri alacaktır," dedi. Böylece Ebu Derda'nın evine gittiler. Kapıyı açıp "Selamun aleyküm," dediler. Ebu Derda içeriden "Ve aleykümüsselam," diye karşılık verdi. Hazreti Ömer, "İçeri girebilir miyiz?" diye sorunca da "Buyurun girin," dedi. Kapıda kilit yoktu ve içerisi de karanlıktı. Hazreti Ömer elleriyle yoklayarak onu buldu. Toprağın üzerinde ve başının altında bir merkep palanı olduğu halde yatıyordu. Üzerinde de ince bir elbise vardı. Ebu Derda, "Kimsin? Yoksa müminlerin emiri misin?" diye sordu. Hazreti Ömer de, "Evet, benim," dedi. Bunun üzerine Ebu Derda, "Yemin ederim ki seni çok özlemiştim. Görüşmeyeli bir yıl oluyor," dedi. Hazreti Ömer ise, "Allah iyiliğini versin. Ben sana Medine'de rahat bir hayat temin etmemiş miydim? Bu ne hal?" diye sordu. Ebu Derda da ona, "Ey Ömer, Hazreti Peygamber'in bizlere söylemiş olduğu hadisi hatırlıyor musun?" dedi. Hazreti Ömer, "Hangi hadis?" diye sorunca da, "Hani sizden birinizin dünya azığı bir yolcununki kadar olsun buyurmuştu ya," dedi. Hazreti Ömer de, "Evet, onu hatırlıyorum," diye cevap verdi. Ebu Derda ise, "Ey Ömer, Hazreti Peygamber'den sonra neler yapmadık?" dedi. Böylece sabaha kadar konuşup ağlaştılar. Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir'in halkın durumuyla yakından ilgilenmeleri. Hazreti Ömer, Medine'nin dış mahallelerinde oturmakta olan iki gözü kör ve kötürüm bir ihtiyar kadının suyunu taşıyıp diğer ihtiyaçlarını gidermek isterdi. Ancak ne zaman bu iş için oraya gidecek olsa birisinin kendisinden önce davranmış olduğunu görürdü. Sonunda onun kim olduğunu öğrenebilmek için bir tarafa gizlenerek beklemeye başladı. Onun halife Hazreti Ebubekir olduğunu öğrenince de "Hayatım üzerine yemin ederim ki sen bu işlerde önceliği hiç kimseye kaptırmazsın," dedi. Talha radıyallahu anh bir gece evinden çıkan Hazreti Ömer'i takip etti. Hazreti Ömer iki eve uğradı ve bunlarda bir müddet kaldıktan sonra çıktı. Sabah olunca Talha o evlerden birine gitti. Orada iki gözü kör ve kötürüm bir ihtiyar kadın oturmaktaydı. Talha kadına, "Dün gece gelen kişi buraya niçin geliyor?" diye sordu. Kadın da, "O kişi şu zamandan beri gelir ve benim ihtiyaçlarımı karşılar, ortalığı siler süpürür," diye cevap verdi. Bunun üzerine Talha kendi kendine, "Ey Talha, annen senin matemini tutsun, sen Ömer'in sırlarını mı araştırıyorsun?" dedi. Hazreti Ömer'in amellerin zahirine göre değerlendirilmesi hakkındaki sözleri. Abdullah bin Utbe bin Mes'ud şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'in şöyle dediğini işittim. Hazreti Peygamber zamanında bazı insanlar vahiy ile azarlanır ve rezil edilirdi. Artık vahiy kesilmiştir. Gizli hallerinizi bilemeyeceğimiz için sözleri amellerinizin zahirine göre değerlendiririz. Hayır tarafını gösteren kimseyi emin sayar ve ona inanırız. Onun iç alemini bilemeyeceğimiz gibi bundan sorumlu da değiliz. İç alemi hususunda onu hesaba çekecek olan Allah Teala'dır. Bize şer tarafını gösteren kimseyi iç aleminin temiz olduğunu iddia etse bile emin saymayız ve kendisine de inanmayız. Hazreti Ömer ilk hutbesinde Allah'a hamdü senalar ettikten sonra şunları söylemiştir. Ben sizlerle, sizler de benimle imtihan olunmaktasınız. Ben iki arkadaşımdan sonra sizin başınıza geçtim. Gözümüzün önünde olanları bizzat biz sevk ve idare edeceğiz. Bizden uzakta olanlara gelince onları da kuvvet ve ehliyet sahipleri sevk ve idare edecektir. İyilik yapanları daha güzeliyle mükafatlandırır, kötülük yapanları da cezalandırırız. Allah sizleri de, beni de affeylesin. Valilerin ve yöneticilerin denetlenmesi. Hazreti Ömer halka, "Bildiklerimin en hayırlısını size vali tayin eder, sonra da ona adaletle hükmetmesini emredersem, vazifemi layıkıyla yerine getirmiş sayılır mıyım?" diye sordu. "Evet," diye cevap verdiler. Hazreti Ömer ise, "Hayır, benim vazifem bununla bitmiyor. Tayin ettiğim kimsenin emrettiğim şeylerle amel edip etmediğini kontrol etmedikçe görevimi tam olarak yerine getirmiş sayılmam," dedi. Sınırlardaki askerlerin çekilerek yerlerine yenilerinin gönderilmesi. Hazreti Ömer her sene askerlerin bir kısmını hudutlardan geri çeker, yerlerine yeni askerler gönderirdi. Fakat bir sene emirleriyle birlikte İran sınırlarında bulunan ve Ensar'dan meydana gelen bir orduyu ihmal etti. Bunun üzerine bu ordu bir müddet sonra Hazreti Ömer'den emir gelmemesine rağmen geri döndüler. Hazreti Ömer de ashabtan oluşan bu askerleri tehdit etti. Onlarsa, "Ey Ömer, sen bizleri unuttun. Biz de Hazreti Peygamber'in gazilerin bir bölümü diğerleriyle değiştirilir şeklindeki emirlerine dayanarak geri döndük," dediler. Şam'da kolera çıktığında Hazreti Ömer'in kumandanı Ebu Ubeyde'yi geri çağırması. Hazreti Ömer, Şam'da kolera hastalığı çıktığını ve birçok insanın ölmekte olduğunu duyduğunda orada bulunan Ebu Ubeyde bin Cerrah'a şu mektubu gönderdi. "Sana çok acele ihtiyacım vardır. Mutlaka benim yanımda bulunman gerekiyor. Mektubum eline gece ulaşırsa sabahı beklemeden, gündüz ulaşırsa da akşamı beklemeden yola çıkmanı emrediyorum." Mektubu alan Ebu Ubeyde, Hazreti Ömer'e, "Ben müminlerin emirinin ihtiyacını biliyorum. O, yeryüzünde ebedi kalamayacak olan bir insanın ölmesini istemiyor," diye haber göndererek şu mektubu yazdı. "Ben, Müslümanlardan meydana gelen bir ordunun başında bulunmaktayım. Bunun içindir ki onların hepsini ölümle baş başa bırakarak kendi canımı kurtarmak istemiyorum. Bana olan ihtiyacının da ne olduğunu biliyorum. Sen sonsuza kadar yaşayamayacak bir kimsenin ölmemesini istiyorsun. Bu mektubumu aldığında, emrini yerine getiremediğimden dolayı beni affet ve ordumun başında kalmama izin ver. Ebu Ubeyde'nin mektubunu okuyan Hazreti Ömer, kendisini tutamayarak ağlamaya başladı. Orada bulunan sahabiler, ''Ne oldu ey müminlerin emiri, yoksa Ebu Ubeyde vefat mı etmiş?'' diye sordular. Hazreti Ömer de, ''Hayır, henüz vefat etmemiştir. Ancak böyle giderse ölümden de kurtulamayacaktır.'' dedi ve sonra Ebu Ubeyde'ye ikinci bir mektup yazdı. Bunda şöyle diyordu, ''Ürdün, sıtma ve kolera gibi hastalıkların çıkmasına çok uygun bir memlekettir. Havası nemli olup bataklıklar hastalık yaymaktadır. Madem ordunun başında kalmak istiyorsun, hiç olmazsa onları Câbiye'ye naklet. Çünkü orası temiz ve havalı bir yerdir.'' Bunun üzerine Ebu Ubeyde, ''İşte şimdi oldu. Müminlerin emirinin bu emrine uyacağız.'' dedi ve Ebu Musa el-Eş'ari'yi çağırtarak ona askeri toplayarak Câbiye'ye göndermesini emretti. Ancak o sırada Ebu Musa'nın hanımı koleradan öldü. Ebu Musa gidip bunu Ebu Ubeyde'ye söyledi. O da çıkarak askerleri bizzat kendisi toplamaya başladı. Bu sırada da koleraya yakalanarak vefat etti. Onun vefatından sonra da kolera kalktı. Devlet başkanının halkına ve insanlarına karşı merhametli olması. Ebu Üseyd, Bahreyn'den getirdiği tutsaklarla birlikte Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi. Tutsaklar arasında ağlayan bir kadın gören Hazreti Peygamber, onun yanına vararak niçin ağladığını sordu. Kadın, Ebu Üseyd'i işaretle, ''Şu adam benim oğlumu sattı ve onu benden ayırdı.'' diye cevap verdi. Hazreti Peygamber Üseyd'e dönerek, ''Bu kadının oğlunu sattığın doğru mudur?'' dedi. Üseyd, ''Evet ey Allah'ın Resulü, doğrudur.'' karşılığını verdi. Hazreti Peygamber bu kez, ''Onu kimlere sattın?'' diye sordu. Ebu Üseyd, ''Abs oğullarına'' deyince, Hazreti Peygamber, ''O halde atına bin ve gidip o çocuğu sattığın kişilerden geri alarak buraya getir.'' buyurdular. Devlet başkanının halkına olan merhameti hakkında Hazreti Ömer'in hutbesi. Büreyde şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'in yanında oturuyordum. O sırada bir çocuk çığlığı duyuldu. Hazreti Ömer, kölesi Yerfe'ye git bak bakalım bu ses nedir diye emretti. Yerfe gitti. Biraz sonra dönerek bağıran Kureyş'in kölelerinden küçük bir kız çocuğuymuş. Annesini satmak istedikleri için feryat ediyormuş dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona, ''Bana muhacir ve ensarı çağır.'' diye emretti. Bir saat içerisinde bizim bulunduğumuz yerle Hazreti Peygamber'in mübarek evi arasındaki alan insanlarla doluverdi. Bundan sonra Hazreti Ömer minbere çıkıp Allah'a hamdü senalar ederek şunları söyledi. ''Ey insanlar! Siz Hazreti Muhammed'in getirdiği bu din ve nizam içerisinde akrabalık bağlarını koparmak ve insanlara acımamak gibi şeylerin olduğunu söyleyebilir misiniz?'' Sahabiler, ''Hayır, biz öyle bir şey bilmiyoruz.'' dediler. Hazreti Ömer, ''Görüyorum ki bu söylediklerim bugün sizin aranızda yaygın bir hale gelmiştir.'' diyerek şu ayeti kerimeyi okudu. ''Demek iktidarı ele alırsanız yahut imandan yüz çevirirseniz, eski cahiliyetinize dönüp adetiniz olduğu üzere hemen yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını parçalayacaksınız, öyle mi?'' Sonra da şunları söyledi. ''Sizin bu yaptığınız merhamete sığar mı? Nasıl oluyor da küçük bir kız çocuğunu alıkoyup annesini satabiliyorsunuz? Üstelik Allah Teala sizi zengin etmiş ve buna ihtiyacınız da kalmamıştır.'' Bunun üzerine orada toplanmış olanlar, ''Ey Ömer, sen bu konuda dilediğince hükmet, biz de o şekilde hareket edelim.'' dediler. Hazreti Ömer de bütün vali ve kumandanlarına, ''Bundan böyle çocuklar alıkonularak anneleri satılmayacaktır. Çünkü bu akrabalık bağlarını koparmak demektir ve dinimizce de helal değildir.'' şeklinde emirnameler yazdı. İdarecilerin şefkatli olması hakkında Ebu Musa en-Nehdi hadisi. Hazreti Ömer, Esedoğulları kabilesinden birisini bir göreve getirmişti. O kişi, tayin belgesini almak üzere Hazreti Ömer'e geldi. Oturuyorlarken Hazreti Ömer'in çocuklarından biri çıka geldi. Hazreti Ömer onu öptü, okşadı. Bunu gören adam, "Ey müminlerin emiri, sen de mi çocukları öpüp okşuyorsun? Allah'a yemin ederim ki ben bugüne kadar hiçbir çocuğu öpmüş değilim," dedi. Adamın bu sözlerini işiten Hazreti Ömer, başını kaldırıp onu şöyle bir süzdükten sonra, "Ben de Allah'a yemin ederim ki sen insanların başına getirilecek biri değilsin. Çünkü gördüğüm kadarıyla merhametsiz ve akrabalık hukukuna riayet etmez birisin. Ver bakalım sana verdiğim o tayin belgesini," dedi. Belgeyi aldıktan sonra onu yırtarak, "Ben hayatta bulunduğum sürece sana devlet görevi verilmeyecektir," dedi. Hazreti Ömer o adama şunları söyledi: "Allah senin kalbinden merhameti söküp almışsa benim günahım nedir? Onun kullarına merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmez. Sen kendi çocuklarına bile şefkat ve merhamet göstermiyorsun ki idare ettiğin kişilere gösteresin," dedi ve onu görevden aldı.